Ayrım 17. Ölüme eş. Bernhard Eichner. Sayfa 207.
Ehliyet ve ruhsat.
Aşırı hızlıydım değil mi?
Aşırı hız yaptığınızı biliyorsunuz öyle mi? Yani bilerek yaptınız. Hız sınırını hiçe saydınız. Ve böylelikle trafikteki diğer insanları bile bile tehlikeye attınız.
Çok üzgünüm. Kendimde değildim.
Kendinize değil miydiniz? Alkol mü aldınız?
Hız sınırı tabelasına dikkat etmedim demek istedim. Dalgındım.
Bu size pahalıya mal olacak. Ehliyetinizi bir ay sonra Salzburg'dan alabilirsiniz.
Tanrı aşkına, hayır, olmaz.
Neyin olup neyin olmayacağına ben karar veririm. Hız sınırını neredeyse saatte 50 kilometre aştınız.
Bu affedilemez.
Burada söz konusu olan affedip affetmemek değil, cezanızın yüksekliği ve bu yüzden bir çekici çağırmak zorunda kalacaksınız.
Lütfen yapmayın, ne taşıdığımı görüyorsunuz.
Bu bir cenaze arabası değil mi?
Evet, bunun cenaze işleri Innsbruck.
Beyaz bir cenaze arabası öyle mi?
Evet, babam bu arabayı illa almak istedi.
Cenaze işleri yapan babanız öyle mi?
Babam ne yazık ki öldü, işi ben devraldım.
Siz bir kadınsınız.
Ne olmuş?
Bu bir kadın için uygun bir iş değil.
Öyle diyorsanız öyledir.
Müzik niye bu kadar yüksek?
Müzik her şeyi kolaylaştırıyor. Bir cesetle yolculuk etmek elbette bir kadın olarak bana pek iyi gelmiyor. Müzik bu yüzden.
Sizce bu ölüye saygısızlık değil mi?
Elbette, bunu düşünmeliydim.
Evet, düşünmeliydiniz.
Bunu görmezden gelip ehliyetimi almasanız olmaz mı? Para cezasını seve seve öderim ama merhumu Innsbruck'a götürmek zorundayım. Yakınları çoktandır bekliyor.
İçerideki kim?
İhtiyar bir kadın. Uzun süre suda kalmış.
Sudan çıkarılmış bir ceset mi yani?
Evet.
Hiç görmedim.
Hiçbir şey kaçırmadınız, inanın bana.
Onu görmek isterdim, cesedi. Tabutun içine bir göz atabilir miyim?
Anlamadım.
Müsaade eder misiniz?
Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
Ben bu tür şeylere alışkınım, bundan şüpheniz olmasın. Daha geçenlerde adamın birini raylardan topladık, beyni dağılmıştı. Ve 4 gün önce Attır Z kıyısında olan şu kaza, 7 ölü, korkunç bir katliamdı.
Çok zor olmalı.
Bu beni hiç etkilemez, bana o nadir parçayı rahatlıkla gösterebilirsiniz.
Ciddi değilsiniz değil mi?
Elbette ciddiyim. Sudan çıkmış bir ceset görme fırsatı insanı karşısına kaç kere çıkar ki? Bugün şanslı günümdeyim.
İyi bir fikir değil.
Haydi ama, siz bana cesedi gösterirsiniz, biz de hız sınırını aştığınızı unuturuz.
Berbat kokuyor, derisi parça parça olmuş ve o yüz dehşet verici gerçekten.
Benim için fark etmez, haydi gösterin şunu bana.
Anlayın işte, bir kadın olarak benim için bu kolay değil. O görüntü yüklenirken kustum. Artık bu cesedi toprağın altına koymaktan başka bir şey istemiyorum.
Nasıl oluyor da cenaze işleri yapan biri cesetlerden korkuyor?
Lütfen bana bunu yapmayın.
Kadınlar, her zaman derim, evde kalmalı ve ev işleriyle ilgilenmeliler.
Evet.
Sizi o tabutu açmaya zorlayabilirim.
Lütfen yapmayın, bugün olmaz.
Ne zaman peki?
Fotoğraflar var bende.
Ne var?
Bir sürü ceset fotoğrafı, ne ararsanız var. Başı kesilmiş, asılmış, ezilmiş, otopsi yapılmış, uzuvları kesilmiş. Hepsi var bende, inanın bana, binlerce fotoğraf. Hepsine rahat rahat bakabilirsiniz. Innsbruck'a gelin, bugüne dek hiç görmediğiniz şeyleri göstereyim size.
Kulağa hoş geliyor, hatta çok hoş geliyor.
Pişman olmayacaksınız.
Aralarında sudan çıkarılmış cesetler de var mı?
Birkaç tane, evet. Genç, yaşlı, hepsini dosyalıyoruz. Üstelik kokmuyorlar.
Bu hoşuma gitti.
Güzel. Innsbruck'a sizi ziyarete geleceğim. Blum cenaze işleri her zaman bekleriz.
Harika.
Evet, bence hepimiz için en iyisi bu.
Ceza konusunu unutalım.
Teşekkürler.
Sizi ziyarete geleceğim.
Evet.
Yavaş gidin.
Öyle yapacağım.
Ve bir kez daha düşünün.
Neyi?
Ev kadınlığı da güzel bir meslektir.
Psikopat. Nasıl da sırıtıyor. Blum dona kalıyor. O iğrenç polis bozuntusu arabasına biniyor ve uzaklaşıyor. Blum'un kalbi yerinden fırlayacak gibi.
Az kalsın açıyordu bagajı. Elini bagaj kapağına koymuştu bile bir an için. O an tabuttaki cesedin yardım çığlıklarını duyabilirdi. Bloom her şeyi tehlikeye attı. Her şeyi riske attı. Hayatını, çocukları. Az kalsın her şey son bulacaktı. Bloom çığlığı koparıyor içten içe. Az kalsın her şeyini kaybedecekti. Kendi kuyusunu kendisi kazdı. Güpegündüz birini kaçırdı. Ona bayıltmadı. Onunla birlikte otobana çıktı. Aşırı hızlıydı, aşırı gürültülü. Düşüncesizlik etti. Bu yüzden nefret ediyor kendinden. Yine kontrollü hareket etmeli, dümeni elinde tutmalı, artık riske girmemeli. Bu yüzden bunu hemen yapmalı, onu susturmalı. 5 kez vuruyor, hızla, peş peşe, uyuşturmaya vakit yok. Kontrolünü kaybediyor. Krikoyla, var gücüyle kafasına vuruyor. 1 kez, adam ne olduğunu bile anlayamadan vuruyor ona. 2. kez, 3. kez, acımıyor, hızını alamıyor. 4. kez, var gücüyle. Boğuk bir ses, terine ve kemiklerine inen metalin sesi. 5. kez, başı kanlar içinde berbat kokuyor. Bloom tabutun kapağını çabucak kapatıyor ve vidaları sıkıyor. Bertle Pooh artık bağırmıyor. Bir an için her şey yolunda gibi görünüyor. Bagaj kapağını kapatıyor ve arkasını dönüyor. Otoban kenarında küçük bir mola yeri, tam karşısına bakarken kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyor. Bloom yalnız değil. 38. bölüm. Her şey görünüyor yukarıdan. Park yeri, cenaze arabası, arabanın hemen yanında yerde yatan bir kadın. Yüzünü asfalta yaslamış, öylece yatıyor, kımıldamıyor. Ağzı açık, güneş parıldıyor. Kıpırdamıyor, kıpırdayamıyor. İstemiyor, olmuyor. Gözleri açık boşluğa bakıyor. Hiçbir yere sabitlenemiyor, her şey siliniyor. 2 büklüm vücudu hiçbir yere gidemiyor artık. 1 metre bile öylece yatıp kalıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Otobanın kenarında üşüyen, üzeri örtülsün diye bekleyen bir çocuk gibi. Bloom çaresiz ve yalnız. Giderek boşluğa doğru sürükleniyor. O adam birden çıkmıştı ortaya. Bloom onun park yerine geldiğini fark etmemişti. Adam her şeyi görmüştü. Bloom'un Bertle Pooh'u nasıl susturduğunu. Bir adam Bloom arkasını döndüğünde arabasına atladı. Tam gaz sürdü otobana. Bloom tepki vermeye bile fırsat bulamadı. Hiçbir şey yapamadı. Gerçek olanca gücüyle çarpıyor birinin onu izlediğini, onun bir insanı öldürdüğünü gördüğünü. Hunharca hiç duraksamadan. Bir şahit, mola vermek ihtiyaçlarını gidermek isteyen bir sürücü müydü, yoksa ne olacağını bilen biri mi? Gitti, Bloom'u tek başına geride bıraktı. Kanlar içindeki Bertle Pooh ve içindeki o hisle, o korkunç şuursuzlukla. Bloom ne düşüneceğini, ne yapacağını bilemiyor artık. Kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu. Kontrolü kaybetti ve onu darbe almış gibi yere yıkan şu acı. Hiçbir şey Bloom'un arabasını tarif etmekten daha kolay olmayacaktı. Birinin kapısına dayanması ve her şeyi sonsuza dek mahvetmesi birkaç saati bulmayacaktı. Polis arabasına bindirilirken feryadı basan Uma ve Nela, yüzleri olanları anlamaya çalışan gözleri, onları durdurmak isteyen çare arayan elleri, Bloom'un gözlerinin önünde onu nelerin beklediği, her şey nasıl da silikleşiyor, gözlerinin önüne dehşet sahneleri geliyor. Bloom titriyor, kan, dışkı ve idrardan ibaret Bertle Pooh'u hatırlıyor. Ayağa kalkmak ve bununla ilgilenmek zorunda, yola devam etmek zorunda. Hiçbir şey olmamış gibi yapmalı elinden geldiğince. Bir mezarda hiçliğe terk etmeli her şeyi Bertle Pooh'u. Çocuklarının yanına gitmeli, sımsıkı sarılmalı onlara. Çocuklara onları sevdiğini söylemeli hemen. Onları öpmeli, onlarla gülmeli, her şey yolundaymış gibi yapmalı. Hiçbir şey olmamasını umut etmeli. Hiçbir şeyin onları ayırmamasını, elinden geleni yapmalı bunun için. Ne gerekiyorsa yapmalı. Yalan söylemeli, inkar etmeli, hatta öldürmeli, ne olursa olsun. Bloom şimdi ayağa kalkacak ve arabaya binecek. Kokuyu duymazdan gelecek ve Innsbruck'a geri dönecek. Hazırlık odasına kapanacak. Bertle Pooh ortadan kaybolacak, tabutu temizleyecek ve her şeyi yine eskisi haline getirecek. Kendini toparlayıp cenaze arabasına biniyor, park yerinden çıkıp otobanda ilerliyor. Salzburg'dan Innsbruck'a doğru. Blum asılı olduğu ipleri eline alıyor, yukarıya kaldırıyor kendini. Kolunu kaldırıyor, elini direksiyona koyuyor, ayağını gaz pedalına bastırıyor, sonra numarayı tuşluyor. Neredesin, neler oluyor?
Sadece sesini duymak istedim.
Arabada mısın?
Nerede olduğumun ne önemi var ki?
Neler oluyor Blum?
Çocuklar, bana bir şey olursa onlara ne olacak?
Sana ne olabilir ki?
Ölebilirim.
Ne diyorsun sen?
Mark öldü, ben de ölebilirim ve sonra çocuklar tek başlarına kalır.
Böyle şeyler düşünmemelisin Blum.
Ama düşünüyorum ve bu beni korkutuyor.
Yapma bunu.
Ölürsem onları yetiştirme yurduna verecekler.
Böyle konuşmayı bırak artık, sana hiçbir şey olmayacak. Ben seni korurum, inan bana.
Mark'ın görüştüğü kadını hatırlıyor musun?
Evet, neden?
Öldü.
Ne diyorsun sen?
Kadını İn nehrinden çıkardılar, adli tıpta gördüm onu.
O olduğunu nereden biliyorsun? Sen o kadını hiç tanımıyorsun ki.
Bir fotoğrafını görmüştüm. Mark fotoğraflarını çekmiş. Fotoğraflar cep telefonundaydı. Onun nasıl göründüğünü biliyorum ve o öldü Massimo. Boğuldu. Kaza olduğunu söylüyorlar ya da intihar.
Ah Blum, tüm bunları kendine dert etmemeliydim. Bunların senin hayatınla hiçbir ilgisi yok.
Ama Mark'ın hayatıyla ilgisi vardı.
Mark öldü. Artık buna bir son vermelisin Blum. O kadın evsizdi, muhtemelen sarhoştu ve nehre düştü. Belki artık yaşamak istemiyordu. Belki de hayatına son verdi.
Korkuyorum Massimo.
Lütfen endişelenme Blum. Bu olayı araştıracağım. Sana söz veriyorum. Nasıl öldüğünü ortaya çıkaracağım. Ama sen de bana söz vermelisin. Kötü şeyler düşünmeyeceksin.
Söz.
Her şey daha iyi olacak Blum.
Hayır, giderek daha kötü olacak.
Çocuklar uyuduktan sonra sana gelebilir miyim?
Evet.
Blum telefonu kapatıyor. Onun kollarında olduğunu düşünmek iyi geliyor. Ona gerçeği söylemeyi düşünmek. Öyle çok istiyor ki bunu. Öyle çok istiyor ki teslim olmayı. Her şeyi onun ellerine, onun kontrolüne bırakmayı. Artık gözünün içine baka baka yalan söylememeyi. Massimo. Öyle emin ki onun asla bir dosttan daha fazlası olmayacağından, öyle çok isterdi ki daha fazlası olmasını, Mark'la olduğu gibi olabilmesini. Ona Dunya, Schönborn, Yonik ve Puh hakkındaki her şeyi söylemek istiyor. Artık bunu tek başına göğüslemek, otobanın kenarında bir park yerinde, yerde yapayalnız yatmak istemiyor. Massimo çocuklar uyuyunca gelecek ya da daha önce. Biri Blum'un birine krikoyla vurduğunu ihbar ettiğinde. 39. Bölüm. Elma ağacının altında bir çocuk bisikleti. Nela sabun köpüğünden baloncuklar yapıyor. Uma çocuk arabasında uyuyor. Blum cenaze arabasını evin arkasına park ediyor ve tabutu hazırlık odasına itiyor. Yazın son günleri. Bahçede hayat sıradan. Carl Frank üzümünün dallarını buduyor Blum, Uma'yı çocuk arabasından alıyor ve öperek uyandırıyor. Evin etrafında koşturuyor, yakalamaca oynuyorlar. Blum aşçıyı unutmaya çalışıyor, kaçınılmaz olanı ertelemeye. Kendine 2 saat veriyor, sonra tabutun, Bertel Puh'un cesedinin başına geri dönüyor. Bundan sonrası rutin iş ve faydası oluyor. Cesetle bizzat meşgul olmak, bunu başka birinin yapmasını seyretmekten daha kolay. Blum naylonlara sarınıyor, eller, kollar, bacaklar, ayakkabılar, ona ait hiçbir şeye dokunmak istemiyor. Ne kana, ne ete, ona ait hiçbir şeye. Blum her şeyi hazırlıyor. Sıvı emici, testere, naylon poşetler, formaldehit, hesabına göre 3 saat içinde onu parçalara ayırmış olacak. Schönborn'dakinden daha hızlı olmak niyeti, bahçeye dönmek, çocuklarla yakalamaca oynamak, onları her şey yolundaymış gibi yapmak istiyor. Blum kayışı onun altına itiyor, onu vinçle yukarıya kaldırıyor ve hazırlık masasının üzerine koyuyor. Aşçının giysilerini kesiyor, onu soyuyor, kenara yuvarlıyor ve giysi parçalarını altından alıyor. Her şeyi çöpe atıyor. Aşçı çıplak yatıyor orada. İlk bakışta masum. Onun bir katil, bir tecavüzcü olduğunu ele veren hiçbir şey yok. Namuslu bir aile babası olabilirdi. Blum bilmeseydi, videoları görmeseydi ve onunla konuşmasaydı, yaptığından şüpheye düşer ve kendini suçlardı. Ama şimdi ne yapıyorsa haklı, gerekeni yapıyor. Müziğin sesini açıyor, iyice açıyor, dezenfektanı boca ediyor, bok kokusunu bastırıyor, o pislikten mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmak istiyor. Schönborn'da olduğu gibi göğüs kafesini açıyor ve organlarını dışarı çıkarıyor. Elinden geldiğince etrafı pisletmemeye çalışıyor. Temizlik işini en aza indirmek istiyor. Kan gidere akmalı, yere değil. Parçala ve paketle, tıpkı Blum çocukken kasabın yaptığı gibi. Hagen düzenli olarak av hayvanı satın alırdı. Kasap onu küçük parçalara ayırırdı. Herta onu porsiyonlara böler ve paketlerdi. Sonra onu dondururlardı. Karacayı, geyi, bazen de bir buzağıyı, sadece et ve kemik, bir domuz, Bertelpu. Blum kollarını, sonra bacaklarını testereyle kesiyor, uzuvları yerde duruyor. Her şeyin aşağıya düşmesini aldırış etmeden kesmeye devam ediyor. Gövdesini sayısız parçaya ayırıyor, başını kesiyor, tam kapı açılırken baş yere düşüyor. Müzik çok yüksekti. Blum onu duymadı. Kilitlemeyi unutmuştu. Kapıyı sürgülemeyi, kendini emniyete almayı, diğerlerini bu manzaradan uzak tutarak onları korumayı. Birinin sırdaş olmasını, birinin bir suça tanıklık etmek zorunda kalmasını engellemeyi. Blum bir kez daha hata yaptı. Yine kontrolü kaybetti. Affedemez kendini. Ne olacaktı kapıda duran Nell olsaydı? Blum dikkatsizdi. Öylece duruyor ve gözlerini ona dikiyor. Ve o da gözlerini Blum'a dikiyor. Kollar, bacaklar ve baş yerde. Ortada kan gölü. Bertelpuh parça parça dağılmış. Bir felaket, bir cinayet. Blum yerin dibine geçmek istiyor. Ortadan kaybolmak. Ne diyeceğini bilemiyor. Sadece duruyor ve ona bakıyor. Reza'ya. Reza her şeyi görüyor, odada hızla geziniyor, gözleri ve neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Öne doğru bir adım atıyor, kapıyı içeriden kapatıyor ve anahtarı çeviriyor. Hiçbir şey söylemeden geçiriyor naylonları üzerine. Önlük, eldivenler, iki çift üst üste. Reza çalışmaya hazırlanıyor. Blum'un buna engel olma çabasını görmezden geliyor. Blum'un bıraktığı yerden devam ediyor. Testereyi onun elinden alıyor ve Bertelpuh'un vücudunun üst kısmını paketlenmeye hazır hale getiriyor. ''Ne yapıyorsun Reza?''
''Bunu ben sana sormalıydım, değil mi?''
''Sor öyleyse.''
''Hayır.''
''Karmaşık Reza.''
''Evet, öyle görünüyor ama üstesinden geliriz. Ceset parçalarını paketlemek istiyorsun, doğru mu?''
''Evet.''
''Ve sonra gömmek.''
''Evet.''
Parçalar için geçici bir yer bulmalıyız. Burada sadece bir tabut var. Yani hepsini birden ortadan kaldırmamız mümkün değil.
Evet.
Beni anladın mı Blum?
Evet.
Geçen sefer tabutlar aşırı ağırdı.
Ne dedin?
Haddinden fazla doldurmuştun. Taşıyıcılar bunu fark etti. Onlara ağırlığın yeni tabut modellerinden kaynaklandığını söyledim. Tümüyle masif ahşaptan yapıldığını.
Biliyordun öyle mi?
Hayır, bilmiyordum.
Tabutu açtın değil mi?
Hayır, dediğim gibi aşırı ağırdı.
Ve hiçbir şey söylemedin mi?
Söylemedim.
Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım, her şeyi mahvettim. Her şey bir biçimde oluverdi Reza.
Bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin.
Elbette zorundayım.
Kendince nedenlerim vardı kesin.
Evet, vardı.
Bu bana yeter.
Bunu gördüğünü unut ve git.
Hayır, şimdi temizlik vakti.
Sana her şeyi açıklayabilirim.
Mecbur değilsin.
Mark'ın ölümü kaza değildi.
Ne diyorsun?
Onu öldürdüler Reza.
Kimler?
Bu adam ve diğer dördü. Ona kasten çarptılar. Onu bizden aldılar. Yollarına çıktığı için ortadan kaldırdılar. Reza hiçbir şey söylemiyor. Bertelpuh'un sağ kolunu alıyor ve onu bir naylon torbaya koyuyor. Torbanın içine formaldehit döküyor ve ağzını bağlıyor. O küçük paketi bantla sıkıca sarıyor. Bertelpuh'un kolu hava almayacak şekilde paketleniyor. Reza birer birer paketliyor vücut parçalarını. Blum Reza'yı tüm hikayeyi başından itibaren anlatırken parça parça kayboluyor aşçı. Ses kayıtları süpermarketteki Dunya, ormandaki Schönborn, teknedeki Yonik, adli tıptaki Dunya, şarkı söyleyen oyuncunun videosu, park yerindeki adam, olup biten her şey, bir korku hikayesi. Blum'un artık uyanıp kurtulamadığı bir kabus. Şimdi Reza 3'e kadar sayıp onunla el ele susuz bir havuza atlıyor. Başka çare yok çünkü. Reza yanındayım diyor, tereddütsüz söylüyor bunu. Duruma hemen uyum sağlıyor. Tedirginlik yok yüzünde. Sakin sakin paketliyor aşçının başını. Korkmuyor, zorlanmıyor. Var gücüyle köşedeki diğer paketçiklerin üzerine atıyor başı. Üstesinden geleceğiz bunun.
Çok üzgünüm Rezan. Seni tüm bunlara bulaştırmak istemezdim gerçekten.
Ne olursa olsun Bülüm, ben buradayım.
3 insanı öldürdüm.
Ben 10 kişiyi öldürdüm.
Beni yargılamıyorsun yani, öyle mi?
Hayır Bülüm, biz şimdi buradakini toprağın altına yollayacağız, sonra şu oyuncuyla ilgileneceğiz.
Biz mi?
Evet biz, sen ve ben.
Sağ ol Reza, çok iyisin.
Öyle deme.
Ama öyle Reza, tüm bunları konuşabilmek bana iyi geliyor. Senin bana yardım etmek istediğini bilmek. Her ne kadar bunu yapmam delilik olsa da, ben senin yerinde olsam kaçardım, hem de çok uzaklara.
Sana bir şey olmasına asla izin vermem.
Ya park yerindeki adam? Kesin polis çağırmıştır.
Her şey yoluna girecek Bloom.
Reza bunu söylüyor ve bu Bloom'a kendini iyi hissettiriyor. Karşısında duruyor, elleriyle Bloom'un yüzüne dokunuyor sevgiyle. Yanaklarında elleri belli belirsiz.
Reza yüreklendiriyor onu, sakinleştiriyor. Onu bu kabustan uyandırmak istiyor. Hayatın olduğu gibi devam edeceğini, son bulmayacağını söylüyor ona.
Uma ve Neela'nın annelerini kaybetmeyeceklerini, bir şekilde atlatacaklar diyor. Birden oluşan yakınlık, yavaş yavaş ortadan kaybolan aşçı ve ansızın gelen, iyi gelen yardım. Orada sessizce duruyor ve birbirlerine bakıyorlar. Kelimelere gerek duymadan.
İki katil. 17. ayrımın sonu. Sayfa 221.